Merhaba sevgili Ahval Pod dinleyicileri. Ahval Pod'un ekoloji podcast'i Mavi Yeşil'e hoş geldiniz. Ben Duygu Yıldız, ekoloji aktivisti Cemil Aksu ile birlikte yeni programda sizlerleyiz. Bu hafta programda yeni bir yorumcumuz da var. Sevgili Mustafa Ayıp da aslandı. Bundan böyle zaman buldukça Mavi Yeşil'de bizlerle olacak. Sen de hoş geldin Mustafa abi.
Hoş bulduk.
Merhaba Duygu.
Bu hafta programda iki konuyu ele almak istiyoruz. İlk bölümde Avustralya'da Eylül ayından beri devam eden ve artık korkutucu sonuçları tüm dünyanın gördüğü orman yangınlarını işlemek istiyoruz. İkinci bölümde ise tüm İstanbul'u artık hatta tüm Türkiye'yi alarma geçiren, bizim de bu programda defaatle ele aldığımız, hükümet eliyle yaratılan afet senaryosu olarak nitelediğimiz Kanal İstanbul projesi var. Dilimiz döndüğünce ve zamanımız el verdiğince değerlendirmeye çalışacağız bu iki konuyu. Evet, Avustralya'daki orman yangınlarıyla açalım programı hemen. Bilgi vererek başlamak istiyorum ben müsaadenizle. Tarihinin en büyük orman yangınlarından birini yaşıyor Avustralya aylardır. Yanan bölgelerin toplam 8 milyon hektarı aştığı tahmin ediliyor. Zihninizde canlanması için şöyle tarif edelim. Bu alan İstanbul'un yüz ölçümünün yaklaşık 12 katı kadar. Ve ülkenin güneydoğusunu etkisini alan alevler nedeniyle 3 eyalette evler boşaltıldı. Şu ana kadar 25 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi ajanslar. 480 milyondan fazla hayvan ise, yani neredeyse yarım milyon hayvan, orman yangınları nedeniyle hayatını kaybetti. Ciddi bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğumuz şu günlerde, konu üzerine epeyce iddia var. Evet, iklim değişikliği artık küresel bir olgu hayatımızda. Avustralya'da artan sıcaklık ve kuraklığın etkisiyle orman yangınları zaten çok sık yaşanıyordu. Ancak tehlikeli boyutlara varan bu iklim değişikliğinin yangınlar üzerindeki etkisine kadar, yangınların yoğunlaştığı Yeni Güney Galler eyaletindeki kömür rezervleri de enerji şirketlerinin bu facia üzerindeki etkisinin ne olup etkisinin olup olmadığı sorusunu yükseltiyor son günlerde. Enerji şirketlerinin bu yangınlarda parmağı olabilir mi? Seninle başlamak istiyorum Cemil. Neler düşünüyorsun bu konuda?
Duygu, gerçekten küre açısından, dünya açısından çok büyük bir felaket. O Avustralya'daki orman yangını felaket halen de durmuş değil. Yangınlar büyük oranda söndürüldü ama Avustralya'dan bugünlerde de su israfına neden oldukları için işte develerin öldürüldüğü ya da belli canlıların, hayvanların ithaf edildiğine dair haberleri de geliyor. Bu aslında ben her açıdan bir kıyamet tablosu. İklim krizi, evet, dediğin gibi Türkiye açısından, dünya açısından bu senenin temel gündemlerinden biriydi. Geçtiğimiz yılın temel gündemlerinden biriydi. Ama ne yazık ki hükümetlerin de iklim krizini ne dair etkili çözüm geliştirme konusunda da son derece niyetsiz, son derece isteksiz oldukları bir yıldı. Avustralya'daki orman yangınlarında da yani hükümet son derece lakayt davrandığını görüyoruz. Yani hem tedbirlerini alma konusunda, hükümetin olağanüstü bir durumla karşı karşıya olduğu halde Avustralya'daki hükümetlerin konuya yeterince tedbir almamaları, hatta yurt dışı gezilerini bırakıp ülkeye dönüp duruma müdahale etmemeleri gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Aynı aslında Amazon ormanlarındaki Bolsonaro'nun yaklaşımına benzer bir yaklaşım gösterdi hükümet, Avustralya hükümeti. Bugün de, yok dündü sanırım, dün de özür diledi bu lakayt tavrından dolayı. Avustralya'daki ekoloji çevrelerinden gelen bilgiler de tam da senin işaret ettiğin duruma parmak basıyor. Yangının çıktığı bölgedeki enerji yataklarıyla orman yangınları arasındaki ilişkiyi sorguluyorlar. Tıpkı gene Amazonlarda işte endüstriyel tarıma alan açmak için yangın çıkarılması gibi, evet. Avustralya'da da enerji şirketlerine yeni faaliyet alanları açmak için böyle bir yangın ihtimali üzerine duruluyor. Çünkü basına yansıyan bazı bilgiler var. Bunlardan biri Mayıs 2019'da Avustralya Petrol Üretim ve Arama Birliği'nin yayınladığı ülkedeki petrol ve doğalgaz üretimine ilişkin bir harita üzerinde çok konuşuldu. Bu harita Avustralya'daki enerji yataklarında faaliyet gösteren enerji şirketlerini gösteriyor. Ama haritada yangınların olduğu Yeni Güney Galler eyaletindeki kömür yatağı, gaz rezerv bölgeleri de paylaşmış. Fakat buralarda hangi şirketlere verildiğine dair bir bilgi paylaşılmamış. Dolayısıyla yani bunun üzerinden bazı yorumlar şöyle. Dolayısıyla yangın vesilesiyle bu alanlarda enerji şirketlerinin önü açılması için, tesisleşmenin önü açılması için çıkarıldı ya da çıktıysa bile, herhangi bir sebeple çıktıysa bile yeterince müdahale edilmeyerek bu alanların orman statüsünü kaybetmesini beklendiğine dair yorumlar var. Ekoloji çevreleri büyük oranda bu ihtimal üzerine duruyorlar. Kuşkusuz iklim krizi bir küresel olgu ama iklim krizini her şeyin nedeni olarak gösterdiğimiz zaman da aslında hükümetler topu taca atmış oluyorlar. Bir sürü iklim krizi ilahi takdir gibi algılanmaya başlanıyor. Halbuki iklim krizi de gerekli tedbirler alınmadığı için halen fosil yakıt üretimine dayalı enerji politikaları, üretim politikaları devam ettiği için iklim krizi var. Yoksa ilahi bir takdir olarak iklim krizi doğmuyor. Bu açıdan düşündüğümüz zaman Avustralya'daki yangın, Trump'ın, Bolsonaro'nun ya da Putin'in ya da Türkiye'de Erdoğan'ın yaklaşımının hakim olduğu bir krize dönüşüyor. Yani iklim krizi bir yerde sağ popülist iktidarların yükselişiyle beraber daha da derinleştiğini görüyoruz. İkisi arasında böyle bir bağ var. Sağ popülizm yükseldikçe iklim krizi de önüne geçilemez bir felaket senaryosu gerçeklik haline geliyor. Umarım Avustralya'da Türkiye'de olduğu gibi yanan orman alanlarının hemen yapılaşmaya açılmasına izin verilmez ve ormanın kendini yeniden onarması için fırsat tanınır diyorum.
Şimdi ben Cem'i de birkaç şey eklemek istiyorum. Bu sağ popülist iktidarlardan bahsetti Cem'i. Şimdi doğru, fakat sağ popülist iktidarlar yani neredeyse şaşmaz bir şekilde işte büyük sermaye ile, sadece maden şirketi, işte enerji şirketleri, silah şirketleri, şunlar bunlar tamamen iç içe yürüyor zaten. Fakat şimdi Avustralya'da çeşitli ihmaller var, doğru. Mesela şöyle ihmaller de var. İşte bu yangınlar ya da bir şekilde işte geniş anlamda İtfaiye teşkilatı diyelim, ormanlarla ilgili. Onun başındaki adam, yani eski müdür, Nisan ayında müracaat ediyor Başbakan Scott Morrison'da görüşmek için. İşte yangın mevsimi yaklaşıyor ve daha felaket, şimdiye kadar olmadığı kadar büyük felaketlerle karşılaşabiliriz diye öngörüyorlar çünkü. Randevu vermiyor. Mayıs ayında tekrar müracaat ediyor. Yine randevu vermiyor. Sonra işte Enerji Bakanı'na onu paslıyor. Enerji Bakanı tabii onun adamı değil falan. Ve bu da, bu anlattığım konu da tekrar gündeme geldi Avustralya basınında. İşte ben görevinin başındaki adamlarla konuşurum falan dedi. Şimdi Cem'in söylediği gibi Başbakan bu yangınlar başladığında işte Hawaii adalarında tatildeydi ailesiyle. Oradan dönmedi. Şimdi bu ihmalleri bir yere bağlayacağım sonra. Hı hı. Bir de tabii işte çok biliniyor ama şimdi Avustralya'da, Türkiye'de biraz öyle. Avustralya'da sürekli orman yangınlarıyla yaşayan bir ülke. Yani hı. Bir şekilde ekosistemin parçası gibi. Yani Avustralya'daki işte kimi çevreciler, işte iklim uzmanları falan onu diyorlardı. Bu hayvanı da bitkisi de bir şekilde yangınla beraber yaşamaya alışmış. Yani buna adapte, uyum sağlamış. Fakat şu anda olan şey şu. O kurak mevsim, bir şimdiye kadar görülmemiş bir kuraklık geldi. Yağmur falan hiç yok.
Bu sene lafını böldüm. Mustafa abi, sıcaklık Aralık ayında 41.9 dereceyi görmüş. Yani çok
evet,
ciddi bir artış var.
Evet, şimdi bunları işte öngörenler vardı. Başbakanı uyaracaklardı. Başbakan o şeylere girmedi. Yani düşün ki Eylül başından beri devam ediyor bunlar. Yani söylenen şey şu, doğrudan doğruya iklim onu etti, bunu etti. Zaten iklim krizini inkar eden işte bir sürü devlet var, politikacı var. Fakat iklim bilimciler şunu diyor, yani doğrudan doğruya yangını bu çıkarmış olmayabilir. Fakat iklim krizinin başımızda olması, işte küresel ısınmanın, şeye, yangınlara ya da başka felaketleri de, ama şimdi özellikle yangın konuştuğumuz için, yangınlara davetiye çıkıyor. Orayı, onu teşvik eden bir hali var. Yani bir, dolayısıyla kestirmeden şunu söyleyeyim, bir, sıklığını arttırmış durumda, yangınların sıklığını. İkincisi, yoğunluğunu, şiddetini arttırmış durumda. Şimdi Avustralya'nın şöyle özellikleri de var. Borsada işlem gören en büyük 30 şirketin 6'sı ya maden şirketi ya fosil yakıt şirketi, enerji şirketi. Avustralya'nın ihracatının, ihracat gelirinin %15'i kömürden. Ve şimdi Adani'ydi galiba, yani yeni bir kömür madeni açmak istiyorlar. Ve dünyanın en büyük kömür madenini açmak istiyorlar. Bunun büyük bir felakete yol açacağını zaten söylüyor. Yani karada, fakat açılacak maden büyük mercan resiflerinin olduğu yerde, yani oraya yakın bir yerdeymiş ve işte oradan o kömürleri aldın gittin, muazzam bir gemi trafiği olacak. O mercan resifleri zaten büyük oranda tahrip olmuş durumda. Fotoğrafları falan da çıkmıştı. Onu daha da kötü etkileyeceği söyleniyor. Başka bir şey, Amerikalı bir bilimcinin yazısını okumuştum. O da başka bir bilimci arkadaşının tweetinde görmüş. Şu, şimdi 3 aydan beri, işte belki 3 ayı da geçti, yangın var. Yani kimileri alevlerin 150 metreye kadar çıktığını söylüyor. Muazzam bir şey bahsediyoruz ve dediğim gibi 100 gündür yanıyor buralar. Şimdi bunun yarattığı bir tahribat var. İşte mesela işte 500.000 hayvan öldü deniyor. Onun en az 1 milyar olduğu söyleniyor zaten. Avustralya'da, Sydney'de yaşayan bir yakınım var. Onunla da konuşmuştum. Mesela kıyıya vuran, nehirlerden akan balık ölüleri gördüğünü söyledi. Yani sular bile yanmış durumda, öyle diyeyim şeye.
Çok ciddi bir hava kirliliği de olsa gerek. Yeni Zelanda'ya kadar şimdi ulaşmış bu hava kirliliği mesela.
Şimdi bu dediğim yazısını okuduğum bilimci şunu diyordu. Bu büyük yangının, işte bu kadar muazzam bir duman kitlesi oluşmuş durumda. İşte hani bir buluttan, yangın bulutundan söz ediyorlar. Çok sıcak. O kendi içinde fırtınalar yaratıyor ve o ayrıca yangını tetikleyen bir şey. Fakat yangını tetiklemese bile bu kadar büyük bir duman kütlesinin içinde işte is var, şu var, bu var. Bunun acaba küresel olarak iklime, yani dünyaya, sadece Avustralya'ya değil, başka etkileri olabilir mi? Ve olabileceğini söylüyorlar. Çünkü daha önce daha küçük çapta işte böyle işte dumandı, isti, sisti, onlarla ilgilenmişler, ölçmüşler, onların etkilerini araştırmışlar. Fakat bu daha muazzam bir şey. Şimdi sonuç, yani bir, nasıl diyeyim, kesin şu olacak, bu olacak gibi bir şey söylememekle beraber etkisi olacağına eminler. Yani katlanarak giden etkiler var. O yangın oldu, bitti, tamam artık rahatladık gibi bir durum zaten olmayacak. Ayrıca şimdi Cemil biraz değindi, suları, şimdi hele kurak mevsim falan filan da gelince su daha önemli. Mesela su sıkıntıları vardı. Hep talimatlar geliyormuş Sydney'de de işte yaşayanlara. Fakat suların büyük oranda madenler için artık orada da lazım oluyor herhalde. Oraya kanalize ettiklerinden hükümet şu anda onun için de eleştiriliyor. Bir sürü bakımdan eleştiriliyor. Bir şey diyeceğim şimdi burada asıl. Başbakan Scott Morrison muhafazakar falan deniyordu. Fakat 2-3 gün önce yine bir yazı okudum. Bir Avustralya gazetesinde, Sydney Morning Herald'de. Şöyle ilginç bir şey söylüyordu. Başbakan biz Amerika'da falan Irak Savaşı'nda çok duymuştuk. İşte evangelistler var, onlar savaşı da istiyorlardı. Çünkü işte dünyanın sonu falan onu getirecek gibi bir dini inanış. Başbakanın bağlı olduğu kilise Pentekostal kilisesi. Bu kilise o evangelistlerden falan gömlek daha tutucu, daha dogmatik yani bir şeyde. Şimdi bir iki özelliğini anlatacağım. Aslında Avustralya'nın nüfusu 24 milyon kadar. Bu kiliseye mensup olan insanların sayısı 400 bin kadar. Hı. Ve başbakan da bunlardan biri. Şimdi bunlar şöyle görüyor. Dünyada ne oluyorsa, ne yapılıyorsa zaten Allah yapıyor onu. Dolayısıyla Allah'ın işine karışmamak gerekir. Yani fosil yakıt bilmem ne oluyorsa da onu Allah yapıyor. Allah'ın bildiği bir şey bu. Dolayısıyla fosil yakıtı ya da işte bir kömürü mömürü azaltarak falan olmayacak bu iş diye. Ayrıca bu insanlar, bu sekte, bu mezhebe inanan insanlar Tanrı ile İsa ile doğrudan ilişki kurduğunu düşünüyor. Her bir fert kendisini doğrudan Tanrı ile İsa ile ilişki kurduğunu düşünüyor. Evangelistlerden birkaç gömlek daha ilerideler yani. Ve dünyada her an İsa ile şeytan arasında bir mücadele olduğunu, kendilerinin de İsa'dan bir şekilde mesaj aldıklarını falan düşündükleri için şeylere karışmıyorlar. İşte o oldu, bu oldu ya. Kişisel işlerine bakıyorlar. Başbakanın tatilini yarıda kesmemesi ya da başka ihmalkarlıklarını da böyle açıklıyorlar. Hatta bu mesele daha önce de söz konusu olmuş. Ya tamam, sen kişisel olarak ona buna falan inanabilirsin ama bir ülkeyi bunlarla mı yöneteceksin? Ya da neyle kararlar veriyorsun? O kararların arkasındaki sahiki bilmemiz gerekir gibi bir şey de söylüyorlar. Yani biraz her zaman gördüğümüz şeyler, burada işte büyük sermaye, din ve siyasi iktidar iç içe geçmiş. O karmaşa içinde de işte hayvanlar ölüyor, ormanlar yanıyor, insanlar etkileniyor, işte ekosistem mahvoluyor falan. Bunu eklemek istemiştim.
Peki, tepkilere gelmek istiyorum aslında ben birazcık. Şimdi iki şey söyleyeceğim. Sizin de değerlendirmenizi isteyeceğim. Bir tane Guardian'da bir yazı var. Dezenformasyon ve yalanlar Avustralya'da yangından daha hızlı yayılıyor diye. Çok fazla komplo teorisi de üretiliyor. İşte deniyor ki Avustralya'nın doğu kıyısındaki işte hızlı tren yolunu temizlemek için böyle yapılıyor. Hatta yani IŞİD destekçileri çıkarttı yangınları diyenler bile var ama Sydney'de 10 Ocak'ta çok büyük çaplı protestolar gerçekleşti ve başbakanın istifasını istediler. Orada da çevrecilerin vurgu yaptığı iki şey vardı. Bir tanesi iklim krizini dikkat çekmek, iklim krizini ana nedenlerinden, hızlandırıcı faktörlerden bir tanesi olarak göstermeleri. Diğeri ise fosil yakıt üretiminin sona ermesiydi. İki şeye dikkat çektiler. Bu anlamda sanki dünyanın yani aslında Sydney'deki protestocuların söylemek istediği şey şuydu. Çok çeşitli bahaneler üretilerek Guardian makalesinde de o verilen yangına neden olacak olaylar arasında gösterilen şeyler karşısında hani iklim krizini konuşmaktansa başka şeyler konuşuyoruz. İşte kundaklama ihtimali, işte 2019'da olan o Karacumartesi olarak dedikleri o büyük kundaklama orman yangını olayı vardı. Yine hani iklim krizini konuşmak yerine herkesin bu tür ihtimallerle iklim krizini geri planda tutmaya çalıştığını ama fosil yakıtlarında en az bu kadar büyük bir tehlike olduğuna dikkat çektiler. Yine ikinci söyleyeceğim şey de şu, dünyanın Amazonların da mesela Amazon'da çıkan yangınlara tepki göstermesi de çok uzun zaman aldı aslında. Sanki o kadar da büyük gündemde tutmadığını görüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bu iki konuda?
Mustafa abi sen mi başlarsın?
Sen başla.
Ya şimdi bu her durumda aslında dünyadaki her gelişmede bu tür senaryolar gündeme geliyor. Yani biz hatırlayalım İkiz Kuleleri uçakla saldırı eylemi bile bugün halen herkesçe kabul edilmiş bir açıklaması yok. Yani işte Amerika kendi kendine yaptı diyen de var halen. İşte IŞİD yaptı diyen de var ve benzeri. IŞİD dedim şey Taliban
El-Kaide.
El-Kaide yaptı diyen de var. Yani şimdi yani bazı şeyleri gerçekten birçok nedenden olabilir. Kişilerin ihmalinden olabilir. Oradaki gaz yataklarının işte kurak geçmesi, havanın kuraklığının kurak geçmesi ya da işte maden şirketlerinin, enerji şirketlerinin sabotajı gibi birçok şey olabilir. Ama burada kamusal bir sorun var. O da Mustafa'nın da dikkat çektiği gibi zaten bir uyarı söz konusu. İklim son derece kurak gidiyor. Yangınlar zaten biz Türkiye'de de oluyor. Her Temmuz, Ağustos ayında binlerce yangın oluyor. Hatta işte iki hafta önce Karadeniz'de de yangınlar oldu. Yani bu kişilerin ihmalinde olabilir ama bu mevsimde kar yağmazsa, bu kadar kurak giderse insanlar gidip işte çaylıklarını kesip oradaki biriken şeyleri de yakıp anızları yakıyor. Yani ama kurak gitmezse, yağış söz konusu olsa bunlar olmuyor. Yani dolayısıyla burada kamuoyunda ya da medyanın da çeşitli tartışmaların sürmesinin, yani bunu engelleyemezsin. Bu tartışma her zaman olabilir ama burada kamunun rolünü çok belirgin bir şekilde vurgulamak lazım. Kamu. Evet,
aslında Cemil, çevrecilerin söylemek istediği şey şu galiba. Yani çeşitli başka ihtimalleri öne sürüp iklim krizini önemsizleştirmeye, iklim krizinin buradaki payını görünmezleştirmeye çalıştıklarına dair.
Ya evet, yani hem iklim krizini yani bu yani dünya olarak tartışıyoruz. Yani iklim krizine dair nelerin yapılması gerektiği de tartışılıyor. İklim adaleti tartışılıyor. Adil geçiş planları tartışılıyor. Ama Avustralya özgülünde de zaten beklenen bir şey. Mustafa'nın belirttiğine benzer bir şey Türkiye'de de oldu. Yani HDP ve CHP işte orman yangınları, o yangın aslında Temmuz-Ağustos aylarından önce hükümete, meclise önerge vererek orman yangınları mevsimi başlıyor. Dolayısıyla buna dair tedbirleri arttırılsın diye önerge verdiler. Hı hı. Ben HDP'de Çevre Komisyonu'nda yer alan Murat Çepin'in danışmanlığını yaptığım için biliyorum. Bu önerge verildi. Ama bu yani nasıl Türkiye'de bunlar kulak arkası edildiyse işte İzmir'de, Manisa'da yaşanan yangınlarda işte ne kadar tedbirsiz olduğumuz ortaya çıktı. Velev ki şirketler kundakladı, velev ki başka bir şey oldu ama senin bunu engellemen lazım. Kamu, hükümetler, devletler değişen iklim koşullarını, mevcut orman ve su kaynaklarını korumayı her şeyden önemli gören bir zihniyete erişmeleri lazım. Ona göre konumlanmaları lazım. Ve dolayısıyla da şimdi işte Mustafa birçok şeye vurgu yaptı. Yani Avustralya örneğinde yani bütün şeyleri kömür ve enerjiyle ilgili şirketler. Dolayısıyla bu Avustralya'nın iklim krizine uygun bir dönüşüm süreci yaşamasına dair hükümet ne yapıyor? Mesele bu. Sen
evet, bizdeki gibi takdir ilahi diyormuş. Yani ben de şimdi Mustafa abiden öğrendim. Düşünebiliyor musun?
Ya evet, yani bu tür inançlar tabii şirketlerinde çok işine geliyor. Takdir ilahi ise işte yani yangınların içerisinde kül olmaya razı bir rıza üretmeye çalışıyorlar. Tabii yani ekoloji hareketinin de buna razı olacağı yok. Dolayısıyla yani hem Avustralya'da hem de dünyanın değişik yerlerindeki ekoloji hareketleri hükümetleri iklim krizine daha ciddi yaklaşmalarını bekliyor. daha ciddi tedbirleri ve sadece çok hızlı bir şekilde de bu tedbirin hayata geçirilmesi için çalışıyor. Onları baskı uygulamaya çalışıyor. Yani burada da kaçarımız yok. Yani neye bağlarsanız bağlayın, işte milyonlarca canlı gitti ve bu bir süre sonra aslında tüm dünyada etkilerini hızlı bir şekilde göreceğiz ki hatırlarsanız Birleşmiş Milletler'in son yayınlandığı raporda da 1,5 derecelik küresel ısınmanın o eşiğin geçilmesi için de 7 yılımız var. 7 yıl içerisinde kuşkusuz kuraklık ve kuraklığa bağlı olarak orman yangınları, su canlılarının işte tarım alanlarının yok oluşuna, daha kitlesi olarak yok oluşuna maalesef tanık olacağız.
Mustafa abi,
bir şey ekleyeyim buraya. Şimdi uyarı dedik fakat aslında geçen yine bir yazı çıktı bir Avustralya gazetesinde. Aslında bu uyarı, yani bugünkü yangının uyarısı 12 sene önce yapılmış. Şimdi adını unuttum, bir ekonomist, üstelik öyle radikal solcu falan bir ekonomist de değil. Avustralya'da İşçi Partisi'nin iktidarda olduğu zaman Kevin Rudd başbakanken bu adamdan bir rapor istemişler. İşte bu iklim krizi, yangınlar falan filan diye. Adam da ta 12 sene önce bir ayrıntılı rapor yazmış. O raporu işte İşçi Partisi hükümetine sunmuş. Onlar bir şeyler yapmaya çalışmışlar bu rapora göre. Fakat zaten işte 2013'te devriliyor o hükümet, yanlış hatırlamıyorsam. Sonra gelenler de onda uğraşmıyor. Yani bununla ilgili uyarılar çok daha eski ama 12 yıl önce bir tane ciddi, tam da bu iş için, bu yangın için bir uyarı yapılmış. Başka bir şey söyleyeyim. Şimdi Avustralya kişi başına karbon emisyonu bakımından okuduklarımdan yanlış hatırlamıyorsam dünya birincisi. Şimdi bunun kendisi zaten çok önemli bir şey. Geçen haftaydı galiba, Avustralya'da yaşayan birinin bir yazısı çıktı Bir Gün gazetesinde. Çok iyi bir yazıydı. Hem bu oradaki iç tartışmaları falan da anlatıyor. İşte bu madencilik meselelerini falan da anlatıyordu. Fakat şöyle bir şey diyordu. Sonra ona başka yazılarda da rastladım. Bence o iyi. İlk kez belki de diyor, yani işte ne bileyim, orada burada da Almanya'da da Fransa'da da yangın çıkıyor olabilir ama bu büyüklükte bir iklim krizi, yani şu, bu yangının yarattığı büyüklükte bir iklim kriziyle Beyaz Batı ilk kez karşılaştı. Şöyle, şunun için ilk kez, yani Amerika'da da büyük yangınlar oldu. İşte onlar da, fakat burada insanlar doğrudan etkilendi, maskelerle dolaşmaya başladı. O bir gündeki yazı, maalesef yazan kadının adını hatırlamıyorum. Aynı mülteciler gibi, Avustralya'ya gelmek isteyen mülteciler gibi işte teknelerle, gemilerle bilmem ne kaçmaya çalışıyorlardı diye. Şimdi bu uyarı olabilir belki diye. Fakat bir şey daha söyleyeyim. Şimdi demin Cemil şeyden bahsetti, bu işte Birleşmiş Milletler'in raporundan. Birleşmiş Milletler'e bağlı hükümetler arası iklim konferansı her yıl toplanıyor bildiğin gibi. Aralık başında da yine bir toplantısı vardı İspanya'da yanılmıyorsam.
Evet.
İşte 15 gün falan sürdü. Şimdi orada bu işte bir yandan da karbon piyasası var ya, onunla ilgili biraz daha sıkılaştırıcı tedbirler öneriliyordu. Ki yani çünkü Kyoto'nun ölçüleri artık çok muhafazakar, çok geri kaldı. Onlar yetmiyor. Zaten yıllardır söyleniyordu. Dolayısıyla onun önüne geçen bazı tedbirler alalım diye. Fakat bu Avustralya hükümeti Brezilya'yla, işte o faşist Bolsonaro'nun başbakanı olduğu Brezilya'yla ve Suudi Arabistan'la ittifak kurup engelledi. Çünkü bu işte müttefiken, yani oy birliğiyle alınması gereken karar. Ve şey diyorlar, yani mesela bir önümüzdeki yıla kadar bu böyle gidecek. Yani belki kambura yatmış, zaten bunu istemeyen başka ülkeler vardı ama Avustralya bu konuda da başı çekmiş oldu. Yani felaket muazzam bir boyutta ve rezalet de öyle. Şimdi deniyor ki işte hem o yazıda hem benim işte Sidney'den konuştuğum arkadaşımın falan da anlattığı bu bir şey yaratabilir belki. Yani beyaz insan, beyazlar, batı neyse bunlar iklim krizinin doğrudan doğruya kendini vurduğunu, kendilerini de vurduğunu ilk kez gördüler. Bu bir uyanış anı olabilir. Bilmiyoruz olabilir mi? Biz böyle çok uyanış anları bekledik, ümit ettik. Aha geldi şimdi uyanırlar falan dedik. O olmadı. Fakat yine de bu ciddi bir durum. Böyle bir şey olabilir. Ve bir yerde olması bile bunun, öyle bir uyanışın başka yerlere de etkisi olacağını ümit ettirebilir bize. Bu bakımdan da belki önemli. Onu kollamak lazım. Şimdi medya manipülasyonları her tarafta zaten var. Medya manipülasyonundan başka bir şey yok. Burada şimdi medyaya, gazeteciliğe düşen işler var. Onların başında da doğru bilgi vermek ve doyurucu bilgi vermek. Şimdi ben Türk medyasına bakıyorum. İster alternatif deyin, ister bilmem ne deyin. Ya öbürleri zaten hiçbir şey vermiyor. Yani yandaş medya dediğimiz. Fakat alternatif medya dediğimiz mecralarda da genellikle doyurucu haber, bilgi falan çıkmıyor. Bu bir tek Türkiye'nin sorunu ama Türkiye'nin de, Türkiye'de bu dünyanın parçası, buradaki 82 milyonda. Dolayısıyla karşı bir kere zaten iklim kriziyle ilgili derdi olan insanların aynı zamanda bilgili olması şart. Ki o bir, yoksa slogan atmış oluyoruz ve sloganla başka birini ikna edemezsiniz. Ancak bilgiyle, doyurucu bilgiyle, başka işte iyi kötü örnekler göstererek bizim gibi düşünmeyenleri ya da iklim krizine önem vermeyenleri, bunu umursamayanları etkileyebiliriz, ikna edebiliriz ve işte bir direnç yaratma yolunda adım atabiliriz.
Geçtiğimiz aylarda Amazon ormanlarında meydana gelen yangınları konuşuyorduk. Bugün Avustralya'yı, yıllardır Filipinler'de ve ada ülkelerinde meydana gelen sel felaketlerini izliyoruz. Öte yandan Türkiye'de de bir türlü kış gelmiyor. Yaz günü fırtınalar çıkıyor. Yıllar önce tükettiğimiz gıdalara artık erişimimiz kısıtlı hale geldi. İklim krizi artık öteleyebileceğimiz, görmezden gelebileceğimiz bir konu değil. Cemil de Mustafa abi de bu konuya değindi. Diyerek birinci bölümü noktalayalım ve Kanal İstanbul'da devam edelim. Evet, Kanal İstanbul konusunu işlediğimiz son programdan bu yana ne gelişmeleri oldu? Cemil, sen süreci İstanbul'dan takip ediyorsun. Neler söylemek istersin dinleyicilerimize?
Evet, İstanbul'un temel gündemi olmaya devam ediyor Kanal İstanbul ister istemez. Bu hafta sonu belediyenin ev sahipliğinde güçlü bir çalıştay vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 8 paralel oturumda bayağı yoğun bir katılımlı iyi bir organizasyon vardı. Muhalefetin liderleri de davetliydi. Meral Akşener'le Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. HDP eş başkanları da davetli olduklarını öğrendim ama katılamadı. Kendi programlarından dolayı katılamamışlar. Fakat milletvekili düzeyinde temsil edilmişler, katılmışlar. Gerçekten iyi bir organizasyondu. Bütün oturumları tabii takip edemedik paralel oturumlar olduğu için ama gördüğümüz hemen hemen bütün salonların dolu olmasıydı. Ve çok değişik alanlardan insanlar gelmişti. Yani halktan insanlar kadar üniversite akademisyenler de oradaydı. Üniversite dünyasından da gelenler vardı. Bürokrasiden gelenler vardı. Tartışmalarda da takip edebildiğimiz kadarıyla epey bir açıdan doyurucu çalışmalardı. Zaten konuşmacı olarak seçilenler bu alanda şimdiye kadar birçok çalışmasıyla kendisini kabul ettirmiş bilim insanlarıydı. O açıdan bu çalıştay belki tabii ya işte Şişli'de olduğu için bir başlangıç sayılabilir, iyi bir başlangıç sayılabilir. Belediyenin ve muhalefetin bütünlüklü olarak projeye karşı çıkmasının da büyük bir olumluluk. Bunun dışında bu hafta sonu başka bir eylemler de vardı. Bugün hem Avcılar'da hem Küçükçekmece'de Lagün etrafında insan zinciri oluşturuldu. Yakanal Yay İstanbul Koordinasyonu'nun çağrısıyla eylem gerçekleşti. Havanın oldukça soğuk olmasına rağmen yüzlerce kişi eylemine katıldı. Biz de oradaydık. Biraz o yüzden de üşüttük. Epey bir rahatsızım o yüzden. Belki sesimden anlaşılıyordu.
Geçmiş olsun.
Sağ olasın. Eylem, yani hava koşullarına rağmen coşkuluydu. Aslında çok kısa sürede bir çağrı yapıldı. Ona rağmen sosyal medyadan insanlar duyan herkes gelmişti. İstanbul milletvekilleri de oradaydı. Halkların Demokratik Kongresi eş sözcüleri oradaydı. Birçok yerel platform sözcüsü, temsilcisi oradaydı. Dolayısıyla İstanbul'da Kanal İstanbul gündemli eylemlerde, toplantılarda devam ediyor. Önümüzdeki günlerde, haftalarda ilçelerde bilgilendirme panelleri, seminerler ve benzeri düşünülüyor. Aynı zamanda da ÇED'le ilgili, ÇED sürecinin takibiyle ilgili Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası Odalar Birliği'nin çalışmaları var. Barolar Birliği'nin çalışmaları var. Onlar da o süreçleri takip ediyorlar. Dolayısıyla halen önümüzdeki dönemde de Kanal İstanbul gündem olmaya devam edecek.
Peki Mustafa abi, sen de çalıştığı yakından takip ettin. Nasıl değerlendiriyorsun?
Şimdi şöyle, Cemil'in dediği gibi eş zamanlı oturumlar olduğu için her birini baştan sona takip etmek çok mümkün olmadı. Fakat ben mesela kültürel mirasla ilgili bir şey var, bir oturum vardı. Oraya hiç katılamadım. Benim dikkatimi çeken üç konuşmacı vardı. Önce bir dördüncüsünü söyleyeyim. İşte bu Marmara'ya yapacağı etkiler, su canlıları falan, bunları ele alan oturuma bir ilk konuşmayı dinledim. Sonrasını dinlemedim. Şundan biraz da, o oturumda Profesör Cemal Saydam da vardı. Cemal Saydam zaten daha bu projenin ilk aşamalarından beri raporlar, yazılar da yazıp gayet iyi anlaşılır. İşte kendini ifade etmişti diyelim. Ayrıca bu yakın zamanda işte bir iki televizyon programına katıldı. Orada da bu meseleyi gayet iyi anlatmıştı. Yine benzer bir şey anlattı. Onun değerini bir tarafa koyalım. Ama ben bu oturumda onu dinlemedim, daha önce dinlediğim için. Üç önemli şey vardı bence. Bir tanesi jeoloji profesörü Naci Görür'ün sunumuydu. Şunu da söyleyeyim, Cemil değindi gerçi ama şimdi şöyleydi, yani bu adamlar, biz zaten işlerimizi biliyoruz, gelip orada işte konuşup anlatırız gibi davranmamışlardı. Her biri hazırlanmıştı, işte sunumlar hazırlamıştı, işte slaytlar, fotoğraflar, şunlar bunlar ve gerçekten ne olacağını, ne olabileceğini, tehditlerin ne olduğunu katılanların anlaması için iyi hazırlanılmış çalışmalardı. Onun için tam anlamıyla bir çalıştaydı denebilir. Belki biraz eksik kalmış olabilir ama çok sıkıştığı için sıradan insanların da katıldığı, fikrini söyleyebileceği forumlar yapıldı. Onların süresi biraz tabii az oldu. Dediğim gibi işte onca oturum ve işte onca bilimci ancak kendilerini anlatabildiler. Şimdi benim dediğim Naci Görür'ün sunumu bence çok önemliydi. Çünkü çok kısaca şöyle diyeyim. Kanal İstanbul'un yapılacağı zemin İstanbul'un en çürük zemini dedi Naci Görür. Bunu da yine şekillerle falan filan anlattı. Yani oraya böyle büyük yapılar yapmak, çünkü şunu diyelim, İstanbul bir büyük deprem bekliyor. İşte daha dün de işte onun habercilerinden biri herhalde oldu 4-7 büyüklüğünde. İstanbul büyük depremini yaratacak fay o Kanal İstanbul'un güzergahında değil, işte 8-10 kilometre açığında Marmara'da. Fakat Naci Görür şuna dikkat çekti. 99 depremi 100 kilometre uzakta oldu, Gölcük'te. Gölcük'te olan deprem gelip Küçükçekmece, Büyükçekmece arasını özellikle çok fena halde vurdu. Yani 2600 bina hasar gördü, ağır hasar gördü, 300 kişi öldü dedi. Yani aslında iyi bir karşılaştırma ya da iyi bir öneri. fay oradan geçmiyor olabilir ama o büyüklükte bir deprem, en az 7.2 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor. O büyüklükteki bir deprem o kadar çürük zemini ve o zemindeki yapıları muazzam sallayacak. Yani 7.2 büyüklüğündeki depremin hissedilen şiddeti o bölgede, yani kanalın Marmara çıkışı civarında diyelim özellikle, 9 şiddetinde hissedilecek. Şimdi ayrıca yeraltı suları bakımından zengin bir yer, en zengin yerlerden biri orası. Zaten işte Terkos Gölü falan da veya İstanbul'un suyunu sağlayan bölgelerden biri. Oradan da biliyoruz. Bu su rezervlerini tahrip edecek zaten. İnşaat sırasında tahrip edecek. İkincisi, kanalı açınca yani daha yüksek kotlardaki o su depoları diyelim, su rezervleri kanala doğru sızacak. Yani yine bir kayıp olacak. Daha alçak kotlardaki su rezervlerine de kanaldaki tuzlu su ister istemez sızacak, orayı mahvedecek diyor. Şimdi bunlar daha dolaylı etkiler gibi görünebilir insanlara. Fakat özellikle Büyükçekmece, Küçükçekmece arasındaki bölgede kıta sahanlığında canlı faylar tespit edildiğini söyledi. Bunlar Gölcük depremi gibi ya da büyük Marmara depremi gibi o büyüklükte deprem yaratmayacak belki ama o büyük deprem buraları da, buradaki fayları da harekete geçirirse, burası zaten heyelan bölgesi, tam bir heyelan cehennemidir dedi hatta. Burada şu anda da oluyor dedi. Yani işte zemin sıvılaşmaları, kabarmalar, kaymalar, heyelanlar zaten var. O zaman hiçbir şekilde tutulamaz. Oraya tutunabilecek bir işte bina, yapı falan yapacaksanız onun da maliyetiyle zaten baş edilemez dedi. Fakat baş edilse bile başka bir sorun var. Sazlıdere Barajı'yla Marmara Denizi arasındaki bölge o büyük depremde tamamen bertaraf olacak dedi. Bir başka şey, şimdi Karadeniz'den su gelecek buraya. O deprem kanalda hasar yaratabilir. Orayı tıkayabilir ve Karadeniz suyu basabilir. Ayrıca kanala tortular dolabilir. Yani deprem olmasa da dolacak. Mesela Cenk Yaltırak var yine, jeofizik profesörü. O şeyde görmedim ben Çalıştay'da. Fakat daha önceki bir iki yazısını okumuştum. Cenk Yaltırak kanalın Karadeniz ağzına hangi mendireyi işte engeli yaparsanız yapın, Karadeniz buraya mutlaka şey malzeme biriktirecek, kanalın içine atacak diyordu. Naci Görür tam bundan bahsetmedi ama buna benzer bir şeyden bahsetti ve bu şey, yani kanalı tıkar, bir baraj görevi görür ve ondan sonra da o barajı yıkar gider. Yani Karadeniz suyu her halükarda buraları basabilir dedi. Neyse, şey uzatmayayım. Bu bence çok önemli bir şey. Ekonomi oturumunda Başkent Üniversitesi'nden Uğur Emek vardı profesör. Galiba asıl işletme profesörü. Onun sunumu bence çok iyiydi. Bütün bir kere ihale kısmından tutun da kar, zarar, gelir hesabına kadar her şeyin belirsiz olduğunu, belirli olabilecek şeylerin de zaten yanlış olduğunu söyledi. Yani işte ne bileyim 20 milyar dolara mal olacak deniyor. Anlattı işte 8 tane köprü yapacaksın. Bir köprüyü 2,5 milyar dolara yapsan, Yavuz Selim Köprüsü'yle falan kıyasladı. İşte o daha pahalı ama hadi bunlar daha küçük diye. Deyin ki 2. 8 tane yaptın, zaten 16 milyar dolar sadece köprüler. Bunu bağlantı yolları falan öbür taraflarını geçtim. Onlar muazzam bir şeye çıkıyor. O bakımdan bu saçmalığı göstermesi, belirsizliği göstermesi bakımından Çedraburun'daki ve şeydeki o önemliydi. Bence bir üçüncü önemli şey de hukuk oturumundaydı. Orada da işte kıymetli konuşmacılar vardı. Fakat İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun konuşması bence çok dikkat çekiciydi. Çünkü Durakoğlu aynen şunu dedi. Zaten İstanbul Barosu 2015'te bir rapor yayınlamıştı Kanal İstanbul projesiyle ilgili. Yani yabancı oldukları bir konu değil. Zaten üstünde oldukları bir konu. Fakat kaygıları ortak olanların kavgaları da ortak olur dedi ve biz de belediye gibi ve başka işte vatandaşlar gibi biz de kaygılıyız. Dolayısıyla biz kavganın içindeyiz. Ortağız bu işe dedi. Şimdi yani bir şekilde bir mücadele, bir nasıl diyeyim, işte o mücadelenin hukuki anlamdaki bayraktarlığını yapacaklarını söyledi. Ayrıca yani belediyeye bütün hukuki olarak neye ihtiyaçları varsa bütün ihtiyaçlarını karşılayacağız dedi. Hemen sıkı bir ekip kuruyoruz şimdi dedi bu iş için. Bu bence önemli. Bir ikincisi mesele sadece işte belediyenin hukuk mücadelesi falan değil. Buradaki araziler büyük oranda özel kişilerin elinde. Bunlar kamulaştırılacak. Nasıl kamulaştırılacakları falan da belli değil. Orada da belalı durumlar var. Şu anda da açılan davalar var. Binlerce dava gelecek dedi. Yani siyasi iktidar bunlarla da uğraşmak zorunda ve biz bunlara da hukuki yardım yapacağız dedi. Şunla bitireyim. Bence o da önemliydi. Başka oturumlarda da gördüm. Sıradan vatandaşlar söz alınca onlar da söylediler. Tayyip Erdoğan'ın çatlasanız da patlasanız da biz buraya bu kanalı yapacağız demesi muazzam bir tepki yaratmıştı. Çok benzer bir lafı hatırlayın. Gezi direnişi zamanında da söyledi. Yani perşembe akşamı böyle bir laf etti adam. Cuma günü, yani o saate kadar en fazla 10 bin kişi vardı. Cuma günü belki 1 milyon kişi yığıldı şeye. Mesele sadece işte ağaç falan olmanın ötesine geçti. Zaten ötesindeydi. Şimdi burada da böyle bir tavır var ve ben yani hem işte bilimcilerden, hukukçulardan hem de sıradan insanlardan o lafa tepkiyi gördüm burada. Şu da önemli, şunu dedi. Yani kente karşı işlenmiş bir suçtur Kanal İstanbul. Daha doğrusu bir suç girişimidir. Bunu durdurmak gerekir. Biz durdurmak için elimizden geleni yapacağız dedi. Ve siyasi iktidar bu suçu işlemek istiyor. Kent yönetimi, belediye de buna karşı mücadele ediyor. Yani ibret verici bir durum bu dedi ve o ÇED'e itiraz dilekçelerini vermek için gece yarılarına kadar bekleyen İstanbulluların çok önemli bir direnç noktası oluşturduğunu, bunu unutulmaması gerektiğini söyledi. Yani bir direniş başlangıcı haberi de verdi. Şimdi belediye de buna hazır. İmamoğlu kavgacı biri değil ama sürekli söylüyor. Bu yanlış, bilimsel olarak da yanlış, işte kent içinde yanlış falan filan, halk istemiyor, şuydu buydu. Baro da aynı şeyi söyledi. Zaten bilimciler de aynı şeyi söylüyor. Şimdi bir yani Çalıştay bir direniş hattı olduğunu, hali hazırda olduğunu, oluşturduğunu göstermiş oldu bir bakıma. Fakat o direniş hattının başka işte Cemil'in dediği gibi bu bir başlangıç, Çalıştay başarılı bir Çalıştay'dı bence de. Fakat onun ötesinde taşımak gerekir. Onun da yöntemlerini falan sadece belediyeye şuna buna değil, hep beraber belki düşünmeliyiz. İşte herkes bir ucundan tutmalı. Fakat dikkate değer, değerli ve işe yarayabilecek bir direniş hattı var. Bir şunla bitireyim lafımı. Şimdi bu direniş hattını sadece Türkiye'de tutmamak gerekir. Karadeniz'e sınırı olan, kıyısı olan 6 ülke var. İşte Romanya'sı, Gürcistan'ı, şuydu buydu. Oradaki devletlerin ne dediği başka bir şey. Onu belki başka bir programda konuşuruz sonra. Fakat şeyi biliyoruz. Bu ülkelerde de bu kanala itirazlar var. Dolayısıyla içerideki şeyi, direnişi dışarıya doğru kesinlikle genişletmek gerekir. Sadece 6 ülke meselesi değil. Mesela Cevaş Saydam Ege Denizi'ni bile etkileyebileceğini söylüyordu bunu. Fakat ondan da geçtim. Ya Amazon'daki içinde geçerli. Nasıl Avustralya'daki yangın bizi işte ekosistemler dediğimiz şey biraz böyle bir şey. her tarafı etkileyebilecek bir şey. Yani bir dünyalılık bilinci de oluşması gerekir zaten. O bakımdan da bu direniş hattını, itiraz hattını, muhalefet hattını dışarıya doğru genişletmek lazım. Çünkü önümüzde sonra işte krediler, paralar falan filan gibi şeyler de gelecek. Bu direniş, uluslararası direniş hattı, bir uluslararası kampanya yaratılması o zaman da işimize yarayacak.
Duygu, aslında Mustafa çok iyi bir bağlantı kurdu. Bir final cümlesi de söyledi. Evet, barolar bir direniş gösteriyorlar. Hakikaten bir suçu, yani insanlığa karşı, doğaya karşı, kente karşı, İstanbul'a karşı bir suçu engellemek için mücadele edeceklerini söylüyor. Büyükşehir Belediyesi keza ÇED raporunun ilk ilanından itibaren bunu söylüyor. Ama gerçekten de bu direnişin, bu cinayetin, bu suçun engellenmesi gerçekten toplumsal olarak bütün İstanbulluların konu hakkında en detaylı bilgiye sahip olmalarıyla gerçekleşecek bir şey. İşte Avustralya'da da konuştuk. Yani hurafelerle tartışılıyor. Çalıştay'da da aslında söylemeyi unuttuk. Davetlilerdi. Yani projeyi savunan bana göre tırnak içinde bilim insanları da davetliydi. Gelmemişlerdi. Ama bu konuda toplumun halen geniş kesimi doğru düzgün bilgi sahibi olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla toplumun en geniş kesimlerinin bilgilendirilmesi ve toplumun bu konuda duyarlılığının arttırılması gerekiyor. Aynı şekilde bu duyarlılık, yani Kanal İstanbul üzerinden oluşacak duyarlılık, genel olarak İstanbul'un diğer çevre sorunları, ekoloji sorunları ve kent sorunları karşısında da bir duyarlılıkla, duyarlılığı da pekiştirecektir. Dolayısıyla uzun zamandır yaşadığımız toplum olma vasfımızı yitiren, yurttaş olma vasfımızı yitiren bu geçiş döneminden de, bu karanlık döneminde de çıkıp gerçekten kentimizin, ülkemizin geleceği, bugünü hakkında söz söyleyen bir yurttaş hareketi, gerçek bir demokratik demokrasiye adım atmış olacağız. O açıdan bu Kanal İstanbul'a karşı mücadelede toplumun her kesiminin söz söylemesine fırsat tanımak, onların örgütlenmesine, eylemlerine fırsat tanımak bence çok önemli, demokrasi konusunda kayda değer bir gelişme sağlamak açısından.
Peki, Kanal İstanbul konusunu tartışmaya devam edeceğiz sonraki programlarda da, ama bir programın daha sonuna geldik, süremiz azalıyor. Sevgili Afalpot dinleyicileri, bu hafta Cemil Aksu ve Mustafa Alp Dağıstanlı ile Avustralya'daki orman yangınlarını ve Türkiye gündeminin önemli konularından Kanal İstanbul projesi konusundaki gelişmeleri değerlendirdik. Kıymetli yorumlarınız için çok teşekkür ederim Cemil, Mustafa abi.
Biz teşekkür ederiz.
Ağzınıza sağlık. Cemil, sen özellikle hasta halinle katıldın programa. Sana özel teşekkür ediyorum.
Rica ederim.
Mavi Yeşil'de ekolojinin, kent ve doğa haklarının nabzını tutmaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
Özgür düşüncelerin, uzman görüşlerinin buluşma yeri Ahval'in podcast programını dinlediniz. Bizi SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ve Spreaker üzerinden izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Ahval, gerçeklerin, doğru bilgilerin ve en renkli sohbetlerin odak noktası. Kulağınız bizde olsun.